Ayrım 8. Sayfa 62. Taşra'nın Başbakan Adayları. Fakülteye 90'lı yılların sonunda başladım. İlk yılım çarpık bacaklı erkeklerle, onların göz kırpmalarına kıkır kıkır gülerek arkadaşının koluna daha sıkı sarılan kızların arasında geçti. İçine kapanıp genç kızlar bu yılın sonunda yüksek sesle konuşur olmuştu. Genç erkekler ise köydeki yavuklularını yan sınıftaki güzelle değiştirecek kadar büyümeye başlamışlardı. Ben, canım ne kadar çok sıkılırsa şirkten o kadar uzaklaşacağıma inanıyordum. Gizlice gittiğimiz Yeşil Irmağın kıyısında Hüseyin'le kitaplar okur, mangal küllerinin yanında kendimizi şatoda gibi hissederdik. İçimizdeki üşümeyi kimsenin olmadığı yerlerde telafi ediyorduk. Hüseyin de, ben de bu kanıya o ırmak kenarında vardık. Kederden geberen adamlar sevilir ama onlarla asla evlenilmez. Hüseyin yürüdüğü vakit metrelerce öteden fark edilirdi. Kaldırımla yol arasındaki o ince duvarda yalpalayan birini görünce anlardım ki Hüseyin geliyor. Babasının aldığı elbisenin içine son 2 senede sığmadığını anlatır dururdu. Saçlarını uzatmayı züppelip zanneden, kendi hakkında söylentiler çıkaran biriydi Hüseyin. Tanıştığımız her yeni insan kendimizi saklamak için iyi bir fırsattır. Gittiğimiz her yerde yeni birileriyle karşılaşınca bu fırsat karşımıza çıkar. Okulun ilk günlerinde sınıfın arka taraflarına baktığımda şahit olduğum samimiyetin ancak 40 yıllık bir samimiyet gönüllüsü tarafından gerçekleşeceğini düşünür, bu ergen sarhoşluğunun ne zaman biteceğine dair kendimle bahse girerdim. Girerdim çünkü zamanın eleğine karşı duracak bir samimiyete o kadar rastladığım hiç olmamıştı. Benim bu sessizliğimde bilgelik arayan sıra arkadaşım Oktay, hemen arkamda oturup beni gizli gizli süzen, daha elindeki oyayı bitirmeden gurbete düşmüş Mehtap, kantin işletmeciliğini holding patronluğu sanan kantinci T, bilirsiniz, küçük kentlerde geceleri güneş gözlüğüyle gezen yiğitler olur. Bizim kantinci T işte öyle biriydi. Orada kaldığım sürece sol yanına doğru aksayarak yürüyen kantinci T'ye az gülmedim. Onunla konuşma fırsatını ancak okulun son senesinde yakalamıştım. İnsanlığın çöküşü, alıp başını giden sadece başkalarının ahlaksızlığı, memleketin huzuru, eğitimdeki kalitenin düşüklüğü gibi konularda saatlerce kantinci T'yi konuşturmuş ve onu dehşetle anlattığı dünyadan kurtaracak cümleyi kalkarken söylemiştim. Sen mebus olmalısın. İliği açılmamış sırlar ilişmeye başlıyordu. Zaman ilerledikçe kendimle bahse girdiğim hususlarda yanılmadığımı anlıyordum. Ben marş yazdırmaya zorlayan geçmişimi hakkında türlü hurafeler üretilmiş mağaralarda saklıyordum. Tüm hayatımı ortalarda sır diye gezen arkadaşlarım ise özel hayatlarını bir bir anlatmaya başlamıştı. Onlar anlattıkça genç Werther ile genç Semi arasındaki farkları bulmaya çalışırdım. Kaç sırrı defalarca yeniymiş gibi dinleyip durduğumu inanın bilmiyorum. Bilirdim, insanın dinleyecek birilerini bulması zordu. Güvenilecek birilerini bulması zordu. Onları anlayacak birilerini bulması, o da zordu. İçimde kendime bile yer bulmaya zorlanırken onlara haritalardan küçük paftalar dağıtıyordum. Onları dinleme sebeplerimden biri de bendeki bu, belki şimdi olabilirlikti. Bu durum başlangıçta içimdeki sempatizana dokunma arzusuydu. Uluyan sokak köpekleri, bankta oturmuş sevgililer, vazifesini ortalarda kimse yokken rahat rahat yerine getiren mahalle delilerinin hepsi beni tanırdı. Sokak aralarında güneş kaybolunca doğardım ben ve yanımda hep başka yüzler olurdu. Bu el değmemiş vakitlerin bana dokunmayacağını sanırdım. Yanımda yandaş diye gezdirdiğim herkes en fazla birkaç kez tahammül ederdi bana. İnsanı bulunduğu yere yabancılaştıran o yere dahil olmamasıdır. İnsanın hazzetmediği şarkılar dahil olmadığı melodilerdir ve insan dahil olmadığı kalabalıklardan kaçar. Gençliğim, üniversitenin uzun koridorlarından da bir bardak çay içerek saatlerce kantinde oturan herkesten uzak durmamı öğütlerdi. Durur onlara bakardım. Ben bu yağmanın neresindeyim diye. Almanya yenilmese bile biz yenilecektik. Gidişat onu gösteriyordu. Sınıfın tahtasına Lenin yazdı diye ülkücü sınıf arkadaşlarından dayak yedikten sonra ertesi gün pılını pırtısını toplayıp baba ocağına dönen Şenol'u üniversitenin 2. yılı bitmeden başı kapalı kızları içeri sokmayan hürriyet düşkünlerini, Tuncay'ı taklit eden çırakları, okul hayatı boyunca aynı pabucu saklayarak giyen utangaç kızları, diplomasını almaya hala içine sığdıramadığını söylediği elbisesiyle gelen Hüseyin'i, kendini ceza olarak yerkürenin ortasına bırakılmış olarak görenler ancak şaşkınlıklarıyla hatırlanırlar. Geçenlerde Hüseyin aradı. Maaşa geçince içine sığdığı 3 adet takım elbise almış. Hüseyin'i mutlu edecek bir konfeksiyoncu sonunda bulunmuştu. Benim ortasına bırakıldığım boşlukta ise her şey o kadar çok uzaktı ki. İçinde kahramanlık geçmeyen bir askerlik hatırası. Çavuş rütbesiyle mesaimi tamamladığım bu küçük kulübede herkese büyük bir özenle bölüştürülmüş keyiften benim payıma ancak muhalefetteki partililere düşen ihaleler kadar keyif düşüyor. Yüzüm çekim hakkını kaybetmiş bir fil kadar donuk, içim Rus ruleti. Bu küçük kulübede benden başka herkes var olduğumu sanıyor. Ne sabaha kadar nöbet tutan kendini muhafazadan aciz mesai arkadaşlarım, ne belli belirsiz vakitlerde can sıkıntısından telefon edip halimi merak ettiğini sanan santraldeki şanslı poşet, ne arada sırada plastik bardakla soğumuş kahve getiren çaycı bende nelerin olup bittiğinin farkında değil. Aslında ben de kendimden nelerin olup bittiğini kavrayacak bir zihin dinginliğine sahip değilim. Zihnim abaküsle tanıştığı ilk andan itibaren dağınık. Her sabah sanki ilk kez görmüşçesine bahçenin en ücra köşesine bağlanmış köpeğin uyuşuk haline anlam vermeye çalışıyor. Ona bayat ekmeği suyun içine doğrayıp verirken tanrılaşan kulların kibirlerine siper ediyorum kendimi. Ve diyorum ki kendi kendime, içi tanrılaşmaya meraklı olanların yüzüne yağmur fayda etmez. Burada yani sabahın erken saatlerinde birkaç metre yürüyüp sandalyesinde rütbeyle oturduğum benzi soluk kulübede çocukların derin uykularına karışıyorum. Yeryüzüne sükunetle bırakılmış kaygının bende esamesi dahi okunmuyor. Tokat yapraklarından dolma sararken şarkı mırıldayan kadının aşkını da, suskunluklarının korkunçluğunu da biliyorum. Bir serserinin kalbi tarafından terk edildiğinde tetikçiliğe soyunacağını da. İnsan nasıl incinmesin uçurtması çalılara takılmış çocuğun çırpınışlarını görünce. Ekmeği bölerek yediğimiz evlerden buraya vazifeye gelirken bir yığın insan yüzünün tek binada toplandığı bu acemiler mangasıyla aramızdaki gece görüşünün bir türlü netleşmeyeceğini biliyordum. Sokaklardan topladığım ıslık telaşın mezarı oluyor bende. Her sabah yarısı okumamış bir kitabın intikamını anımsatıyorum. Her sabah bütün antidepresanları yeniden selamlıyor, askerliğim bitince yanıma kollarımı almayacağıma söz veriyorum. Onların güldüklerine kahkaha atıyor, beğendikleri şarkılara elimle tempo tutuyor, giydikleri ucube pantolonların markasını büyük bir merak içindeymişim gibi not alıyorum. Okudukları fotoğrafı çok, yazısı az gazeteleri övdüğüm bile oluyor. Buraya gelirken kimseyle kavga etmeyeceğime dair kendime söz vermiştim. İki namaz arasında ettiği beddualar esnasında dizine beni yatırırken saçlarımı okşayan annem bana en çok şu cümleyi kurardı. Sen de baban gibi adam olmayacaksın. Annemi yanıltmamak için adam olmadım. Şimdi beni duyacağımı bilsem onu yanıltmadığımı büyük bir gururla fısıldardım. Saçları yanlış okşanmış bütün insanlar gibi mütareke anlarında her zaman düşmanlarımı destekledim. Şimdi nereden çıktı bu fakülte? Eninde sonunda yaptığımız bütün işlerden başarısızlıkla ayrılıyorduk. Her başarısızlık sonrasında ya yeni bir hayalin peşinden sürükleniyor ya da dünyanın bizi asla anlamayan insan yığınlarından ibaret olduğunu düşünüyorduk. Durum kötüye gittikçe bulduğumuz bahanelerin hacmi de büyüyordu. Bütün içi geçmişler gibi dünyanın bizi anlamadığına inanıyorduk. Anlasa bütün kapılarını bize sonuna kadar açacaktı. Bütün patronlar kendi kadrolarına katmak için bizden randevu talep edecek, hasbelkader bir dükkanın mülkünü elde etmiş herkes iş yerini bize kiralamak için peşimizden koşacak, bir kahvenin ortasında çıkarları için pusuya yatmış tüm iş yeri sahipleri toplanınca içlerinde en çok bizim dükkan sahibimiz kiracısını övecekti. Ama biz başarısızlıkta gösterdiğimiz mahareti kimseye kaptırma niyetinde değildik. Sakın bizi işsiz insanlar olarak nitelendirmeyin. Her birimiz başka köşelerde bir işin eteğine yapışmış bekliyor, yapmadığımız işlerin aslında bizi tatmin edeceğine inanıyorduk. Bizim tuhaflığımız buydu zaten. Üniversiteden mezun olur olmaz Beyazıt'ın denize bakan hanlarından birinde İsmail'le bir reklam ajansı açmıştık. Ben bu reklam ajansı hadisesine o kadar hevesliydim ki küçük bir odadan ibaret olan ajansımızın duvarlarını boyamaya takım elbise giyerek gidiyor, İsmail'in tüm pejmürde ve kot pantolonlu hallerine çaresizce katlanıyordum. İşin berbat tarafı şuydu. İsmail Ramazan ayını bahane edip yere boya damlamasın diye serdiğimiz gazete kağıtlarının üzerine boyadan önce düşüyor. Ben aralıksız bir şekilde boya yapıyordum. Boya yapmak sorun değildi ama giydiğim takım elbiselere sıçrayan boyalara çare bulamıyordum. Onu da artık ev ahalisi düşünsün diyordum. İsmail kahkaha attıkça. O tek göz otudan ibaret olan ajansımızı boyama işi yaklaşık bir hafta sürdü. Boyanın bittiği akşam Serhat'tan gelen telefonla planlarımız alt üst oldu. Takım elbiselerime mi üzülmeliydim yoksa henüz açılışımızı yapamadığımız ajansa mı? Serhat bir süredir geçici personel olarak çalıştığı havayolu şirketinde kadro açıldığını, kadroyu geçerse aldığı yevmiyeyle bir süre sonra toplu konut idaresinin değerli bir üyesi olacağını heyecanla haber veriyor. Önümüze gelen bu fırsatı asla kaçırmamamız gerektiğini bütün babacanlığıyla anlatıyordu. Benim babacan adamların nasihatlerini dinlemekte ve o nasihatlerden nefret etmekte üstüme yoktu. Yoktur ama İsmail'den işiteceklerim hususunda sağlıklı tahminler yürütemiyordum. İsmail'i ikna etmek çok zor olmadı. Artık kemale ermiş yaşının olgunluğundan mı, bankada hatırı sayılır miktarda bulunan parasından mı, yoksa bana bir çare bulamamaktan mı bilmem, küfürle uğurladı beni yanından. Bundan sonraki tek hedefimiz havayolu şirketinde kadrolu bir personel oluşumuzun hayatımıza katacağı Cakay'dı. Yeni ortağım Serhat bir yandan geçici işçi olarak çalıştığı hava yollarında ne kadar müdür, müdür yardımcısı, insan kaynakları uzmanı, çaycı varsa onlara ulaşmaya çalışıyordu. Nihayet günler sonra hava yollarının personel alımı resmiyete kavuştu. Ben de yeni ortağım kadar çalışmalı, çevremde çaycıya, müdüre, müdür yardımcısına denk gelecek birilerini aramaya başlamalıydım. Yani torpil. Bakın, bu ülkede torpilin erdemleri hakkında benim kadar olumlu sözler sarf eden, girdiği her torpil münazarasında torpilin faydaları üzerine nutuklar atan, torpili her daim yılmadan ve gelecek bütün tepkilere rağmen güçlü şekilde savunan birini daha göremezsiniz. Torpil beni sevmedi hiç. Torpili soyut bir kavram olarak düşünenler yanılıyorlar. Torpil, dalgınlığını şuurlu bir şekilde sergileyen adamların ceketlerine ve masalarına ilişmiş somut bir kavramdır. Torpil, bazen hiç ummadığınız kısalıkta bir müdür, çarpık bacaklı, şaşı bir kadın, göbeği kendinden önce yola düşen tıknaz bir patron, lise mezunu bir memur olabilir. Hatta torpil, kartvizit bile olabilir. Benim bu çabalarımı gören ev ahalisi bu kez belki yerinde durur da kurtuluruz düşüncesiyle havayolu işine el atmış, tanıdıkları epeyce yüksek mevkideki bir bürokrata ertesi gün misafir olmak için telefon açmış, bana da sıkı sıkı tembihte bulunmayı unutmamışlardı. Bu son olsun. Merhametle karışık, tehdit gösterileri yaparak. Elbette bu son olacaktı. İnsanın en büyük hevesi, karşılaştığı en son hevestir. Ben zaten son hevesindeydim ve yeterince kararlıydım. İnsanın içini sona yaklaştıkça tuhaf ve anlaşılmaz bir hüzün kaplar. Başarmak üzereyken, başarırken, başarmışken. İşte ben bu tuhaf duygular içinde artık yapacağım son işin havayolunda çalışmak olacağını düşünüyor. Düğünde ortaya düşmüşlerin yanına çağrılmayı beklerken çağrılınca nazlanan misafir rolünü oynuyordum. Bir gün sonra ev ahalisi ellerindeki kartviziti bana uzatırken arkasındaki o kutsal cümleye gözüm takıldı. Hamili kart yakınımdır. Günü zor devirmiş. Serhat ile Fatih'te buluşmuştuk. Kartviziti Serhat'a bile elletmiyor, hızla Sirkeci'de bulunan işçi bulma kurumuna gitmemiz gerektiğini söylüyordum. O güne kadar attığımız hiçbir adım bu kadar istekli olmamıştı. Yokuştan aşağı inerken konuşmuyorduk bile. Konuşursak sanıyorduk ki büyü bozulacak, kartta yazılan kelimeler silinecek, toplu konut idaresindeki ev zelzeleyle yerle bir olacaktı. Sirkeci'ye varana dek hiç konuşmadık. İşin prosedür kısmını tamamlamak için kuruma başvurmak zorundaydık. Artık biliyorduk ki bu başvuruyu yaptıktan 3-5 gün sonra yapılacak olan sınav formaliteydi. İçeri girdik. Sıranın bize gelmesini beklemeye başladık. Sırada kimler yoktu ki? Tüm makyaj malzemesini yüzünde ziyan eden kızlar mı dersiniz? Komşudan aldığı takım elbisesinin ceketini ilikleyip hazır ol vaziyette bekleyenler mi? Biz tüm sorunları kartvizitle halletmiş bir halde bankoda yapacağımız ukalalıkları konuşuyorduk. Sıra bize geldi. Bankoda oturan sekreter kız elimizdeki evrakı istediğimizde biz yüzüne dahi bakmadan evrağı kıza uzatmış. Artık bu iş tamam dercesine birbirimize kafa sallamıştık. Bankoda oturan hanım, üniversiteden üşenerek aldığımız çıkış belgelerimizi bize uzatırken söylediği şu söz tüm dünyayı başımıza yıkmış. Levski'de çay masaya dökülmüş, ev zelzeleye kurban gitmiş, havaalanında Forst'la ortalıkta sanılan iki arkadaş yerle bir olmuş, karttaki kutsal sözler kendiliğinden silinmişti. Fakülte mezunlarının başvurusu kabul edilmiyor. Bu sınava ancak lise mezunları girebilir. İsmail'i aradığımda Eyüp Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeydi. İçi küfür dolu bir taksiyle soluğu Mezarlıklar Müdürlüğü'nde aldım. Boş kalmış birkaç mezarı şimdi 3'e alacak, bir hafta geçmeden 5'e satacaktık. Ayrım sonu. Sayfa 7. 70.